Sayfa 35. Signor Giacomo Ferretti'yi aynı derece değilse bile neredeyse matmazelim kadar severdim. Onun kişiliğinde hep çözmek istediğim, merak ettiğim bir hayat hikayesi bulurdum. Piyano dersleri esnasında anlattıklarını dinlerken gözlerimi arada sırada elimde olmadan tuşlardan kaçırır ve Signor Ferretti'nin melankolik gözlerinin sırrını çözmeye çalışırdım. Bu arada pencere önündeki koltukta elinde bir kitapla oturan Celeste'in sayfeleri nasıl boş boş ve uzun faslalarla çevirdiğini farkına varırdım. Mademoiselle Celeste kitabını gerçekten okuyorsa bu muhakkak ki Signor Ferretti'nin etrafta olmadığı zamanlardı. Hayatımın renklerini, bilgilerini yönlendiren bu iki insanın arasındaki duygusal bağdan büyük keyif alıyor, platonik de olsa bu aşktan kendime pay çıkarıyordum. Sanki dünyanın iki ayrı ülkesine ait bu iki harika insan benim sayemde bir araya gelmişlerdi. Ama neydi onları tutan? Neden hiç baş başa kalmazlardı? Celeste'in konak dışına yalnız çıktığı vaki olmazdı. Kimsenin ona engel olduğundan değildi bu. Sanki yalnız olmaktan korkar gibiydi. İzin günlerinde bile ya beni yanına alır ya annemi bir alışverişinde eşlik eder ya da anneannemin yapacağı dost ziyaretlerinden birinde kendisine yardımcı olmak bahanesiyle onunla giderdi. Celeste'le olmaktan hiç bıkmazdım. Havalar güzelleşip dersler hafiflediği zaman koçulardan birini alıp dolaşmaya çıkardık. Aynı zamanda bahçıvanlığımızı da yapan Arnavut Sefer bizi saatlerce dolaştırır, mürebbiyemle benim onun anlamadığı bir lisanda konuşmamızı, şarkılarımızı, bilmediği bir dünyanın güzelliklerini keşfeder gibi keyifle dinlerdi. Benim en sevdiğim aynalı koçuydu. Dedem bunu anneannem için Torino'daki Osmanlı Sarayı'na koçu imal eden ustalara özel yaptırmış vaktiyle. İç tarafında, kapı kenarlarında, en açık pembeden borduya farklı tonlarda, kristal gibi kesilmiş camlarla oluşturulmuş süslemeler, oturma yerlerinin sırtında da bronz, altın varak ve pastel renklerle resmedilmiş vazo içinde güller vardı. Döşemesi ve yastıkları gül kurusu renkte ipek kumaştandı. Dışı da içi kadar romantik, zevkli desenlerle süslüydü. Çocukluğumdan beri aynalı koçuya ne zaman binsem kendimi bir masal prensesi zannederdim. Hele güneş battıktan sonraki bir saate kalmışsa yolculuğumuz keyfime diyecek olmazdı. Arabanın dört köşesindeki fenerler yakılır, ben başımı cama dayayıp fenerlerden yayılan hüzünlü ışığa odaklanırdım. Kışları en büyük heyecanım Celeste'in Pera'da Fransız sefaretinde çalışan arkadaşlarını ziyaretlerimizdi. Nadine ve Yvonne da aşağı yukarı Celeste'in yaşındaydılar. Onların sefarette ne görevleri olduğunu tam bilmezdim ama mühim de değildi. Galiba biri öğretmen, diğeri de tercümandı. Çok şık, çok eğlenceli kadınlardı. Benim yanımda bir genç kızı uygun seçtikleri belli konular üzerinde sohbet ederler, özel hayatlarıyla ilgili pek bir şey ortaya koymazlardı ama yine de Yvonne'un Pera Palas'taki çay saatlerinden sonra oradan hep beraber ayrıldığı yabancı adamla bir ilişkisi olduğunu tahmin ediyordum. Bunu Celeste'e hiçbir zaman sormadım. Belki de kafamda yarattığım romantik ilişkinin sihrinin kaybolmasından korkuyordum. Nesim'le yaşadığım son kucaklaşmadan beri artık bir erkek ve bir kadının bir arada olmalarının nasıl farklı bir yönü olabileceğini biliyordum. Kaldı ki bu insanlar benden yaşça büyüklerdi ve kim bilir nasıl çılgın yaşamaktaydılar bu heyecanı. Mürebbiyemin arkadaşlarıyla buluşmaları bazen de Yuvon'un Büyük Hendek Sokak'taki apartman dairesinde olurdu. Çok katlı, dar, kâgir binaların yükseldiği bu sokağın sakinleri gayrimüslimlerdi. Pencerelerinde kafes yoktu ama benim bildiğim kadarıyla İstanbul'un tüm sokaklarında olduğu gibi başıboş sokak köpekleri orada da mevcuttu. Havalar soğumadan önce Arnavut kaldırımında taş yolda kimseye aldırmaksızın yayılıp miskin miskin yatan hayvanlar kışla beraber hırçınlaşır, sokaktan geçenden haraç istercesine havlayıp ürkütücü olurlardı. Şayet babamın koçularından biriyle gelmemişsek Galata Kulesi'nden aşağı inip Müslüman mezarlığının karşısındaki binaya Yvonne'un evine varana kadar Celeste'in şemsiyesini savura savura ilerlerdik. Bu ziyaretlerimizden birinde de biraz erken gelmiş ve Yvonne'u dairesinin kapısında genç bir adamı geçirirken bulmuştuk. Erkek nazik bir selamla şapkası ve bastonu elinde merdivenlerden koşar adımlarla inip yok olmuştu. Hülyalı bakışları, alaycı gülümsemesi, kendinden emin şımarık tavırları ve şık kıyafetleriyle Nesim'in bir benzeriydi. 16 yaşında olduğum o yaz yetişkinlerin duyabileceği heyecanları düşünerek kendimi sınırsız kabullenmelere yola çıkmış zannetmiştim. Halbuki o saf yaşın kısır bilgileri içindeki tahminimin aksine onun daha ne kadar fevkinde heyecanlar duyulduğunu ve hayal kırıklıkları yaşandığını, arzuların hangi doruklarda şekillendiğini ve rehavete erdiğini sonradan çok iyi öğrendim. Evet, bu 95'lik beden hepsinin hakkını verdi sonunda. Şimdi, hemen, şu anda bu satırları yazarken her anını hakkıyla soluduğum bir gece geliyor aklıma. Beni uykuya gitmekten alıkoyacak kadar canlı ve ateşli bir gece. Öyle güzel, sıcak zamanlara yola çıkarıyor ki anılarım beni. Bu kadar taze hatırlamışken yazmak istiyorum. Az önce kalemimi, defterimi bırakıp kalktım yataktan. Bir fincan çay almak üzere yatak odasına çıkıp alt kata mutfağa indim. Yürüdüğüm her adımda, elime gözüme değen her obje benimle yaşıt ya da benden daha yaşlıydı. Yeni olan çok az şey vardı. Onlar da sevgili çocuklarım, sizin, torunlarımın ve küçük torunlarımın fotoğraflarıyla süslenmiş köşelerdi. İnce damarlı parmaklarımla çerçevelerin camlarının üzerinden tek tek yüzlerinizi okşadım sevgiyle. 4 yaşındaki minik torunumun resmini elime alıp baktım. Lüle sarı saçları, kocaman akı görünmeyen mavi gözleriyle aynı benim çocukluğumdu. Canım benim, canım dedim dudaklarımı onun fotoğrafına değdirirken. Bir bilsen, babaannenin ne yaramazlıklar yaptığını, ne çılgınlıklar yaşadığını. Mutfakta küçük tepsi içindeki porselen çay fincanım, kahverengi şeker hazır duruyordu. Bir müddettir geceleri uyanıp sabahı karşılamayı adet haline getirdiğimi biliyor yardımcılarım. Porselen çaydanlığa bir poşet çay, biraz da kaynar su koyup tepsiyle odama götürüyor, çayımı yudumlarken her yudumda manzarayla beraber anılarımı da içiyorum. Yalnız ne olduysa çıkamadım mutfaktan. Işığını kapamak üzereyken durdum. Birkaç saniye içinde ikinci kocamı, babanızı, kiminiz için de dedenizi karşımda görür gibi oldum. Mutlulukla gülümsedim. Yukarı çıkmaktan vazgeçtim. Tepsiyi mutfak masasına bırakıp tonet iskemlelerden birine otururken gözlerim sanki karşımda hareket halinde birilerini izlemeye başladı. Henüz 30 yaşındaydım. Yıllar önce, sebebini sonra anlatacağım, mecburiyetten kestirmiş olduğum buğday sarısı saçlarım artık 1926'nın modasında şekillendirilmişti. Geçmiş yıllarda uzunca bir zaman puslanan iri mavi gözlerim son 5 yıldır yeniden pırıltılarla aydınlanmıştı. Aşıktım kocama. Hem de öylesine aşıktım ki sevişirken yüreğim dolar, bir gün onu kaybedebileceğim duygusunun verdiği korku ve yaşadığım anın mutluluğu birbirine karışır ve sessiz sessiz ağlardım. O gece de öyle olmuştu. Pera Palas'ın barında başlayan gecemiz mum ışığında harika bir akşam yemeğiyle devam etmişti. Dans pistine her kalkışımızda içtiğimiz şampanya biraz daha başımızı döndürmeye başlamış, birbiriyle temas eden gözlerimiz, ellerimiz, zaman zaman bedenlerimiz danstaki yakınlığımızdan tatmin olmamaya başlamıştı. Anılar o kadar yakınımdaydı ki 1926'nın gecesi sanki mutfağın içine dolmuştu. Pera Palas'ın romantik ışıltılarla süslü balo salonu, kristal avizeleri, antika mobilyaları, ferforje kapılı asansörü, kırmızı halı kaplı mermer merdivenleri. Beyaz muslin tuvaletinin etekleri uçuşarak yakışıklı erkeğinin kollarında dans eden genç kadın. Kocasının arzu dolu gözlerine teslimiyetle bakan iri mavi gözleri. Hepsi oradaydı. Çayımdan bir yudum alıp seyre devam ettim. Hatırladıklarımın vücudumda yarattığı tatlı ürpertiyi, hayret irkilmesi takip etti. O kadar huzurlu bir aşk nasıl kendini sonra o hüzün çukuruna bıraktı diye düşündüm. Hala anlayamıyorum bunca sene geçmesine rağmen. İlk aşkımı ve evliliğimi trajediyle bitiren kaderin artık beni rahat bırakacağını sanmıştım ama yanılmışım. Babanızla olan evliliğim, yaşadığım onca ıstıraptan sonra tam anlamıyla anlayışın, güvenli bir sevginin ve huzurun kucağına gömülmek demekti. Nasıl olmuş da trajediye dönüşmüştü? Ama artık kısalan zamanımı gerekmedikçe trajedilerle doldurmak, böyle oyalanmak istemiyorum. Çayımdan bir yudum alırken gözlerimle dans salonundan çıkan çifti takip ettim. Kocamın avucundaki elimin sıcaklığını hissedebiliyordum. Geçmiş zaman perdesindeki kadın gibi ben de çakır keyif olmuştum bile. Heyecanın verdiği tutuk bir yutkunmayla kocamın gözlerinin içine baktım. ''Odamıza çıkalım mı?'' dedi arzulu bir tonlamayla. ''Odamıza mı?'' diye sordum. Sürprizden memnun olduğum belli bir ses ve ifadeyle. ''Evet, odamıza. Bu gece için ayırtmıştım. Ama ya çocuklar?'' ''Seles'le ayarladım her şeyi, merak etme. Dönmeyeceğimizi biliyor, çocuklara göz kulak olacak.'' Gözlerimde aşk saatlerinin sözünü veren ifade, gülümseyerek fısıldadım. ''Ne duruyoruz öyleyse?'' Ferforje kapılı, gül ağacından asansörün yukarıya çıkışı sanki bir ömür sürmüştü. Kocamın kolu belimde, beni sımsıkı kendisine çekmiş koridorda yürürken kendimi o an orada teslim etmemek için zor tutuyordum. Odaya girdiğimizde ikimizin de kelimelerle zaman harcamaya sabrı kalmamıştı. Beni elimden tutup içeri çektikten sonra sırtımı kapıya dayayıp alnımı, göz kapaklarımı, dudaklarımı, boynumu öpücüklere boğdu. Gece çantamı, etolümü yere bırakıp aynı hararetli öpüşlerle kollarımı aşkımın boynuna dolayarak onun bedenini kendime çektim. Pencerenin ardından Haliç'in ışıkları suda yakamozlarla göz kırpıyor, olgunlaşmış turuncu mehtap neredeyse odadan içeri girmeyi bekliyordu. Hiç konuşmadan, nefes nefese, birbirlerimizin tenlerine ulaşmaya çalışarak sarmaş dolaş yatağa kadar ilerledik. İkimiz de bir diğerinin ilki değildi. Olgun yaşlarımızda ve nice maceradan sonra rastlaşmıştık. Ama 5 sene önce tanıştığımızda daha ilk anda birbirimize duyduğumuz arzuyu bakışlarımızda hapsetmiştik. Yatağa gitmemiz çok uzun zaman almamıştı ve ilk sevişmemizin ardından bedenlerimizin beraberliğinde bir başkasını da yakalayamayacağımız tatmini keşfetmiştik. Ben yıllardır çeşitli şartlarda ülke dışında yaşamış olmanın ve hayatın bana sunduğu maceralara cevap vermenin getirdiği tecrübelerden olsa gerek, çevremin erdemli kadın portrelerinden farklı bir çizgide farklı bir yaşam sürüyordum. Sevilmediği zaman küsüp bekleyeceğini, yeni bir sevgi aramayı, sevgiyi bulduğu zaman da karşılık vererek onu katlamayı öğrenmiştim. Belki de hepsi sevgi değildi, aşk değildi, belki kimisi sadece ihtirastı, biraz inat, biraz şehvetti, belki çaresizlik. Ne fark ederdi? Sonunda bana ait değiller miydi? İşte aynen bu duygularla Server'le karşılaştığım anda da bu yakışıklı Kazanova'nın bana duyduğu arzuyu hissetmiş ve iri mavi gözlerimdeki aşk menevişlerini yakıp ona bakmaktan çekinmemiştim. İşte 5. yılını kutladığımız o gece bu mutlu ve ihtiraslı evlilik, birbirinden güzel 3 çocuk. Hepsi ama hepsi o bakışlardan doğmuştu. Evlendiğimizde 25'imdeydim. Server ise benden 10 yaş büyüktü. İkimiz de yaşlarımıza göre çok yaşamış, çok görmüştük. Hele ben. O devrin bir kadını olarak sizlerin bugün bile yaşamadıklarınızı görmüştüm. İleri satırlarda hepsini öğreneceksiniz. Her ikimiz de bir diğerini sırf beraber olundu diye gerçek anlamda sahiplenemeyeceğimizi biliyorduk. Gezgin ruhlarımıza gem vuramayacağımız bir günün gelebileceğini bilerek beraberdik. Bu bizi birbirimize karşı hassas, nazik, anlayışlı, şefkatli ve demokrat kılıyordu. Ve de hep aşık. İlişkilerimizde sadece aşk olmaktan mada ihtiras, şehvet vardı. Belki de gelip hayatlarımızı değiştirebileceğinden şüphe ettiğimiz bilinmeyen o güne nispet, birlikte ve içinde olduğumuz zamanın hakkını verme telaşıydı yaşadıklarımız. Daha önce gerçek büyük kayıplar yaşayan bir kadın olarak bunun ne demek olduğunu biliyordum. 5 senelik aşk hayatımızda bir kez dahi olmamıştı ki birimiz diğerini herhangi bir şekilde refüze etsin. Çok kadının kocalarıyla sevişmek istemedikleri zaman popüler bahaneleri baş ağrısıydı. Benim başım ağrımazdı. Diğer kadınlar menstruasyon görürlerdi. Bu benim için engel değildi. Çocuklar ağlardı. Bu kadınların sevişmeden kurtulmak için en büyük kozlarındandı. Ben çocuklarımı uyutur, erkeğimin yanına yine aynı istekle geri dönerdim. Uykusuz yorgun olurdu kadınlar sevişemeyecek kadar. Ben ne kadar yorgun olursam olayım, Server'le sevişmek geçmiş yorgunluklarıma, acılarıma, kayıplarıma, hayatta aldığım darbelere ilaç sürmek gibiydi. Çok kadın kocasının kendisini anlamadığından şikayet eder, ona sevişmeyerek ders verirdi. Benim böyle bir şikayetim de yoktu. Çünkü her isteğimiz, her oyunumuz, her beklentimiz aynıydı. Babanızdan önce bir evliliğim daha olmuştu, onu biliyorsunuz. Ama bilmediğiniz çok da maceram oldu. Hiç şaşırmayın. Evet, çok maceram oldu ama en büyük mutluluğu, anne olmanın mutluluğunu sizlerle tattım. Hayatımın en güzel yaş ve senelerinin bedevi ve çaresiz olduğum bir zamanda geride kalıp gittiğini sandığım bir devirde karşıma çıkan ve evlendiğim erkeğin, babanızın yeniden sevgiyi, aşkı, heyecanı ve mutluluğu paylaşmak üzere kalbimi çarptırdığı gün hiç vakit geçirmeden çocuk özlemini doyurmak istediğimi fark etmiştim. Nefesim kesilircesine sevdiğim bu insandan dünyaya iz bırakmak, annelik duygularını tatmak öylesine ağır basmıştı ki 25 yaşına kadar bundan mahrum kalmanın getirdiği telaşla arka arkaya 3 çocuk doğurdum. Sevgili Selest, hızla büyüyen ailenin yükünü o kadar azaltmıştı ki anlatamam. Nitekim o akşam Pera Palas'ın yatağında kocamla aşk saatleri geçirebiliyorsam, aklımın evde kalmaması her şeyin Müşfik Selest'in kontrolünde olduğunu bilmemdendi. Vücudumun kocamla beraber çıktığı arzu yüklü yolculuğa kendimi bırakırken sevgili Celeste'in benim uğruma hayatı boyunca yaptığı fedakarlığı hüzünle hatırlamadan edemedim. Gençliğinin en güzel zamanlarını bana vakfetmiş, şimdi de çocuklarımı sahiplenmişti. Kendisine ne bir aşk saklamıştı geçen zamandan ne bir sevgili. Özelini en ait zamanlardan bile çalmamıştı. Bir yudum da olsa yanına alacak. Gözlerim sevgili mürebbiyem için yaşlanmaya başlamıştı ki bedenimi saran sıcaklığa, yüzümde, göğüslerimde dolaşan inatçı, arzulu, adeta içinde bulunduğu anı içen dudakların tenimde yarattığı titremelere bıraktım kendimi. Zavallı Celeste'in benimle paylaştığı onca zorluktan, maceradan sonra şehvetim düşüncelerime galebe çalmış, hafızamda onunla ilgili vicdan azabı derinlere gömülüvermişti bile. Realitem o andı, yaşadığım zamandı ve aşk dolu o zaman bir tek şeyle, bedenlerimizin arzu diliyle konuşmaktaydı. Başka bir şey hatırlamak, başkasının hayatını yaşamak istemiyordum. İçinde benden büyük paylar olsa bile. Hüma'nın küçük oğlu burada durdu ve tekrar soluklandı. Herkes bir bilinmeyene gidenlerin bakışına sahipti. Boğazını temizleyerek sordu. Devam edecek miyiz, ne diyorsunuz? Gözlerini genç nesilden yana çevirerek cevap bekledi. Hüma'nın onları alıştıra alıştıra bir müddet sonra neleri esir edeceğini tahmin etmeye çalışıyorlardı. Hem hayret hem heyecan içindelerdi. Gelin realist olalım dedi büyük oğul. Eğer annem bilmemizi istiyorsa o bunun ayıbını çoktan aşmış demektir. Kural koymak bize düşmez, devam edelim. Sonra dönüp ilave etti. Ancak rahatsız olan varsa kalmak zorunda değil tabii. Ama kimse yerinden kıpırdamıyordu. Damatlardan biri yüzünde asılı kalmış şaşkın ifadeyle gülümseyerek konuştu birkaç boş kadehi doldururken. Bence bu defter bittiğinde hiçbirimiz artık hatıratını yazmaya cesaret edemeyecek. Bir şey sakladığından değil, anlatmaya değer bir şey bulamayacak da ondan. Hepsi gülümsedi. İlk baştaki çekingenlikleri kalmamıştı. Bundan sonra dinleyeceklerini de her neyse hazırlamışlardı kendilerini. Hüma o kadar güzel çizmişti ki planını, hayatının yolculuğunu paylaşırken onları tatlı şoklarla sarsıp sonra biraz romantizmle besleyip alıştırıyordu. Sayfaların sayısına bakılırsa bu sadece girizgahtı. Aslında annelerinin babalarıyla olan cinsel beraberliğinin detaylarını neden anlattığını tam çıkaramamışlardı. Onları zaten son derece uyumlu ve sevişen bir çift olarak izlemişti çocukları. Bir sebebi olmalıydı. Zira Hüma yaşadığı zaman zarfında özel hayatını kendisine saklamıştı hep. Küçük oğul defteri kız kardeşine uzatıp yerinden kalktı. Sen devam et istersen. Boşalan kadehler doldu, herkes tekrar yerini aldı. Yan koridorlardan Teravet Hanım'ın yönetiminde yatak odalarına dağılan çocukların neşe içindeki sesleri geliyordu. Ne garip bir histi. Evde bir ölü olmasına rağmen onun hala daha neşesi, enerjisi hissediliyor, bununla birlikte inanılmaz gizemde bir tiyatro oyunu devam ediyordu. Ve hepsinin ortasında Hüma, dudaklarındaki o dalga geçer ifadeyle hücrelerinin derinliklerinde kalan son hayatın tükenmesini bekliyordu. Kızı kadehini annesine doğru kaldırdıktan sonra ağabeyinin kaldığı yerden devam etti. Bıkmadan, usanmadan saatlerce seviştik o gece. Diğer birçok gece gibi. Her boşalış bitiş olacakken bizim için yeni heyecanların, yeni tensel tanışıklıkların başlangıcı olurdu. Her defasında sanki uzun zamandır ilk kez yaklaşıyormuş gibi heyecanla, arzuyla sarılır, bedenlerimizi ilk defa keşfediyor gibi izlerdik birbirimizi. Ne kendimin ne erkeğimin çıplaklığından utanırdım. Seyredilmekten mutlu olurdum. Bahsettiğim yılda artık 30 yaşındaydım. Kadınlığımın belki de en güzel zamanlarını yaşamaktaydım. 3 çocuk emziren göğüslerim genç kızlık görüntüsünü kaybetmişti ama bundan utanmıyor, tam aksine garip bir gurur duyuyordum. Sevdiğim adamın birbirinden güzel 3 bebeğini sütüyle beslemişti göğüslerim. Bu maceranın bir izi olmalıydı elbette. Hem daha 30 yaşındayken göğüslerimden utanıp saklamaya başlasam ondan 10 sene 20 sene sonra daha iyi mi olacaktı ki görüntüleri? Elbette hayır. Dolayısıyla olduğu hallerini sevip yer çekimine tam esir olmadan önce tadını çıkarmalıydım. Onun dışında vücudum halen bir genç kızınki gibiydi. Kocam sevişmelerimiz arasında dirseği üzerinde doğrulup beni uzun uzun hayranlıkla izler, iltifatlar yağdırırdı. Çok iyi bilirdim bu iltifatların ardından çoktan iştahı kabarmış olup yeniden sevişmek isteyeceğini. Gülümseyerek kollarımı açar ve boynundan sarılarak kendime doğru çekerdim. O gecenin neredeyse sabahla buluşan saatlerine kadar defalarca vücutlarımızı ilk kez keşfetmiş ve son kez buluşmuş gibi arzuyla, adeta arsızca çoğalan bir tutkuyla seviştik. Sonunda rehavetle birbirimizin kolları arasında uykuya dalmak üzereydik ki onun kulağına doğru fısıldadım. Sevgilim, uyuma. Hadi gel evimize dönelim. Saatlerin aşk yorgunluğunun etkisinde gözlerini mahmur bir süzüşle inanamayarak baktı. Evimize mi gidelim? Onun çok sevdiği çapkın gülümsememle başımı salladım. Gece lambasının ışığında bal rengi saçlarım yanaklarımda, omuzlarımda dalgalandı. İnanılmazsın Hüma. Daha sabah olmadı, yorgunluktan bitiyorum. Bırak bir nefeslik uyuyalım, dedi. Ama kararlıydım. Sözünü bitirmesine fırsat bırakmadan kulak memesini dudaklarıma alıp dilim ve dişlerimin arasına nazikçe hapsettim. Sonra başımı onun boynuna doğru kaydırıp bedenimi bedenine sıkıca bastırdım. Saçlarımdaki tenimdeki koti, bedenimden yükselen kadınlık kokusuyla birleşip Server'in yüzünü alev gibi yaladı. Ne olur diye bir kedi munisliğinde mırıldandım. Kocamın göğsüne kapanmış dudaklarımın arasından haydi gidelim. Bu çok özel bir gün benim için. Evimizde sevişerek kutlamak istiyorum gün doğmadan. Onun koynundaki sıcak arzunun buğulu sesin dayanılmazlık karşısında çoktan tahrik olduğunu hissediyordum. Beni saran kolunu kımıldattı, parmaklarını nazikçe saçlarımın arasından geçirip başımı kendisine doğru kaldırdı. Gözleri alev almış gibi bakıyordu. Dudaklarıma uzun bir öpüş verdikten sonra fısıldadı. Ne duruyoruz o zaman? Evimize gidelim. Sayfa 44. Ve gökyüzü henüz sabahın ilk ışıklarına gebeyken eve geldik. Yol boyunca sıkı sıkıya avuçladığımız ellerimiz bir diğerinin parmaklarını, bileğini ateşte tutmaya yetmişti. Kapıyı kapadığımızda sanki uzun yol ayrılığından sonra ilk kez buluşmuş aşıklar gibiydik. Kısa nefeslerle öpüşmeler arasında geniş antreyi iki taraflı saran merdivenlere doğru ilerledik. Bir ara dudaklarını ellerimle yumuşak bir tavırla kapayarak yukarıya doğru kulak kabarttım. Küçük bir gülüşle uyardım. Keşke döneceğimizi söyleseydik. Selest hırsız var zannedecek. Server dudaklarındaki elimi avuçlayıp içine sıcak bir buze kondurdu. Muzip bir bakışla kulağıma eğilip fısıldadı. O zaman hiç yukarıya çıkmayalım. Basamakların dibine gelmişti ki vazgeçip beni elimden tutup sol tarafa doğru sürükledi. Evin bu bölümü diğer yarısından tamamen bağımsız düşünülmüştü. Siz bu bölümün daha ziyade kalabalık ağırlamalarda, önemli kutlamalarda kullanıldığını zannedersiniz. Ancak o büyük yemek salonu, ona açılan müzik odası, misafir yatak odaları, banyoları ve ziyafetlerde devreye giren tam teçhizatlı mutfak, ev halkından gizlenmek için sığındığımız kaçamak mekanlarımızdı. Kendimizi gizli buluşmuş liseli aşıklar gibi hissediyorduk. Ne var ki sessiz olma sebebimiz anne babalarımız değil, üç küçük çocuğumuz, bir emektar mürebbiye ve evin personeliydi. Aşk oyununun heyecanına çocuksu duyguların muzipliği karışmıştı. Bir elim kocamın elinde, diğeriyle ayağımdan çıkardığım yüksek topuklu ayakkabılarımın saten bantlarından işaret ve orta parmağımı geçirip onu takip ettim. Aradaki yüksek kapıyı sessizce açan Server'in gece izinsiz çıkmış kız arkadaşını evine sokmaya çalışan yeni yetme delikanlı halinden çok eğleniyordum. Başımı omuzuna gömüp kısık sesle güldüm. Kapıyı kapadığımızda kendimizi daha rahat hissettik. Server sırtını duvara dayayıp beni kendisine doğru çekti. Karanlıktaydık. Ama birbirimizi ışıkta görüyor kadar yakın tanıyorduk. Onun sabırsız okşamalarına karşılık ellerini tutup öptüm ve fısıldadım. Geceyi bitirmek üzere mi sevişmek istersin yoksa başlamak üzere mi? Kendini tutamadı. Nasılsa artık yukarı kattan duyulmayacağından emin keyifli kısa bir kahkaha savurdu. Tanrım, seninle nasıl başa çıkacağım ben? İtiraf etmek zor geliyor ama artık gücümün sonundayım, haberin olsun. Papyonu çoktan çıkarılmış ve üst düğmeleri açılmış smokin gömleğinin yakasından ellerimi uzatıp boynunu okşadım. Bir kadeh şampanya gücünü alır mı? Hiç sanmam. Ve cevap beklemeden bu kez ben onu mutfağa doğru yönlendirdim. Kadife perdelerin ardından içeri süzülen bahçe ışıkları ve yavaştan ağaran gökyüzünün puslu rengi, üzerinde yürüdüğümüz parke ile onu yer yer örten parça halıları gecenin hem başını hem sonunu işaretler gibi farklı gölge oyunlarıyla canlandırıyordu. Bir an için kocamla yapayalnız ve sessizce yürüdüğümüz müzik odasında sanki yüzlerce göz nefeslerini tutmuş da bizi izliyormuş gibi geldi. Sanki evin yaşamaya başladığı tarihten bu yana bu salona kimler girmişse hepsi oradaydı. Perdelerin arkasında antika Steinway piyanonun altın süslemeli harpın yanında, kanepelerde, ceviz kapıların açıldığı yemek salonundaki masanın etrafında, iskemlelerde hepsinin gözleri ışık ve gölgelerin işaretinde bizi takip ediyordu. Bu histen hem biraz rahatsızlık duyuyordum hem de heyecan. Loşlukla sarılmış ilerlerken ışık oyunları içindeki hayali misafirlerimize gülümseyerek baktım. Kafamın içinden geçenler beni yüksek sesle güldürmüştü. Server çıplak ayaklı adımlarımı takip ederken sormadan edemedi. Yine neler geçiyor aklından? Hiç, sadece kendi evimizde bu kaçamak hoşuma gidiyor. Benim de, dedi belime sarılırken. Dudaklarımız birleşti. Birbirimizin etrafında dönerek sarmaş dolaş mutfağa girdik. Bir ara verdim, hatıralarıma eşlik edecek bir şeyler almak için. Boğazın ışıklarında seyrettiğim çifti daha da yakına getirme ihtiyacını hissettim. Son görüntüyü göz bebeklerime nakşetmiş olarak yatak odasının koridorundaki küçük buzdolabına gittim az önce. Buzdolabının yanı başındaki marküteri sehpada lalikten vücut bulmuş iki güzel genç kadın çıplaklıklarını umursamadan masumiyetle birbirlerine sarılmış gece lambasına sütün olmuşlar duruyorlar. Hepiniz bilirsiniz. Aynı yerde duruyor o lamba. Bu kadar çıplak olup bu kadar masumiyet. Bu ancak heykelleri ve tablolara mahsus olmalı. Belki de insan çıplaklığını ilk kez bronza, mermere dökenler, renklerle resmedenler, dinler tarihindeki inanışa göre pagan olarak anılsalar bile Tanrı'ya daha yakındılar. Onlar insan çıplaklığını Tanrı'nın mükemmelliğinin yeryüzündeki yansıması olarak algılamışlardı. Çıplaklık seksi, çiftleşmeyi, şehveti işaret etmiyordu. Bronz da, mermer de kendisini seyre hazırlandığında. Tanrılar çıplaktı, tanrıçalardı. Onun için insanoğlu da çıplaklığı tanrısallığın ve onun izlerinin bir parçası olarak görüyordu ve dünyevi zevklerinin fırsatçılığı olarak anmıyordu. Ne farkı var ki bir defne ağacının çıplaklığından, bir istiridyenin okyanustan fırlamış da dile gelmiş güzelliğinden insan vücudunun? Antik Girit'te de kadınların göğüsleri hep açıktaydı. İlkellikten ne kadar uzak, ne büyük bir zarafetle taşıyorlarmış çıplaklıklarını. Giyinmeyi bilmemekten değil, çıplaklıklarından gurur duymaktan gelen bir zarafetle. Aman bu yaşlılık ne hoş, ne kadar kısa zaman içinde, ne kadar farklı zamanları ve ne kadar büyük bir süratle düşünebiliyor insan. Beynimi etkileyen bir hastalığım olmadığına şükrediyorum. Hafıza kendi başına kalabalık bir arkadaş grubu yaşlı insan için. Yaşamayanların bile hala daha içinde canlı olarak yer aldığı bir arkadaş grubu. Sevdikleri, sevmedikleri hiç mühim değil. Değil mi ki benimle beraberler? Kısacık zaman diliminde tarihin kaç yılında ne kadar hızla dolaşabiliyorum. Yaşadıklarım, okuduklarım, şahit olduklarım hepsi artık benim malım, kendi tarihim. İyi ki hayatımı sonradan hatırladığım süratte yaşamadım. Yoksa ömrüm bir kelebek kadar kısa olacaktı. Şimdi, o geçmiş zamanın gecesinde kocasına buzdolabından şampanya çıkarıp ikram eden şehvetli, aşk dolu genç kadına dönersek, az evvel buzlukta her zaman kara batmış gibi bekleyen Smirnov'dan ince tijli antika kadehlerden birini doldurup geldim onu daha iyi anlatmak için. Smirnov'un ağır ağdalı bir aşkla kadehi doluşunu izledim de içine girdiği şişe ve dolacak kadehle daha mükemmel şiir yazan bir içki olamaz. Nasıl ağır, temkinli, sahiplenircesine doluyor buzlu vodka. Sanki kadeh kadını, o da özlem dolu erkeği. İkisi de buzlu bile olsa birleşmeleri ateşli. Yemek salonundan aldığım gümüş şamdanı mutfak masasına bırakırken serverin dudakları boynumda, ensemde, omuzlarımda, elleri bütün vücudumda dolaşmaya başlamıştı. Açabilecek misin diye sordum. Neyi diye sordu alaylı bir gülümsemeyle. Aynı anda kendi cevabını verircesine dolaptan şampanya şişesini çıkardı. Çok önceden soğumaya bıraktığım kadehleri tezgahın üzerine yerleştirdim. Antika Çekoslovak kesme kristalin bal rengi mumların ışığında eve ilk geldikleri gün kutularından çıktıkları an yaşadıkları heyecanı hatırlamış da fısıldar gibiydi. Sessiz, iddiasız bir mantar sesi. Kadehlere temas edince köpürerek aşka gelen şampanyanın sesi. Kadehlerin deyip bakışların sarmaş dolaş olduğu an. Her şey yeniden başlıyordu. Gözlerimizi bir diğerinin gözlerinden ayırmadan içkimizi yudumladık. Sonra o elimdeki kadehi uzanıp nazikçe aldı ve masaya bıraktı. Birkaç saat önce Haliç'ten Pera'ya uzanan mehtap ışığında soyduğu elbisenin askılarını bir kez daha indirirken yüz ifadesi hayranlık doluydu. Üç çocuk emzirmeme rağmen hala daha kocamın iştahını çekiyor olmam beni gururlandırıyordu. Ayrıca o sihirli anda güzelliğimin ve çekiciliğimin lehine kullanabileceğim birkaç imkan vardı. Gece elbisesiyle birlikte aşağıya sıyrılan kombinezonum göğüslerimi attan sıkıştırdığından olduklarından daha dik gösteriyordu. Az ötede ışıklarla titreşen mumlar yüzüm, boynum, omuzlarım ve göğüslerim üzerinde çapkın renk gölgeleri yayıyor, kol çukurluğumda, göğüs uçlarımda tekrar toplanarak hareler çiziyordu. Başımı davetkar bir tavırla yana doğru eğerken mumdan ışıklar çalan bal rengi saçlarım omuzlarımda dalgalandı. Kirpiklerimin olduğundan daha uzun gözüktüğünü, gözlerimin rengini esrarengiz kılan ok gölgeler çizdiğini biliyordum. Bunu bir başka benzer gecemizde kocam söylemişti. Onun elleri göğüslerime doğru uzanırken bir elimle onu boynundan tutup kendime çektim, diğeriyle de az önce kocamın masanın üzerine bıraktığı kadehi aldım. İncecik kristalden büyük bir yudum içtim ve anında dudaklarımı onunkilere bastırıp ağzındaki şampanyadan ağzına bıraktım. Duyduğum ses şehvetin yutkunmasıydı. Veya yutkunmanın şehvete ermesi. Bir küçük yudum daha. Dudaklarımdan onun damağına süzüldü ve vücudumun bir çocuk hafifliğinde kaldırıldığını hissettim. Masanın üzerine oturan bedenim, belime kadar inmiş ipek elbisemin kıvrımları, dağınık dalgalı saçlarım ve açılmış eteğimden uzanan çıplak bacaklarımla mum ışığına ve beni delicesine seven erkeğin arzu dolu bakışlarına teslim olmuştum. Kocamın göğüslerimi avuçlayan ellerinin temasıyla başımı arkaya attığımda ağzımda kalan son yudum şampanya keyifle boğazımdan kayıp gitti. Ve Server'le o ilk seviştiğim günden beri hissettiğim mutlulukla karışık ayrılığa yelken açacak olanların ıstırabı bir arada yüreğime çöreklendi. Avucundaki mutluluğu son kez kucaklama şansını elde edenlerin sınır tanımaz sahiplik hissiyle boynuna sarılıp kendime doğru çektim. O an sadece ve sadece bir kadındım. erkeğini isteyen, onun tarafından istendiğini bilen ve bu mükemmel hissin Tanrı vergisi olduğuna inanan bir kadındım. Üç bebeğim yukarı katta uyuyordu. Sevdiğim adam, kocam beni arzuluyordu ve ben onu delicesine seviyordum. Ruhumun ve vücudumun daha önceleri yaşadıklarını çoktan unutmuştum o an. Onları istediğime sunuyordum, şimdi kocam olan erkeğe. Geçmişimi zorlamayan, beni hatıralarımın soğuk bedenleriyle karşılaşmak zorunda bırakmayan bu muhteşem adama. Celeste hariç kimsenin bilmediği geçmişime inat, kendimi ilelebet teslim etmek istediğim erkeğe, kendime ait olanın en güzelini vermek istiyordum. Bu geçici bir his değildi. Geçmişe yönelik hatıram o kadar dizginlenemez fırtınalar yaratıyordu ki ruhumda, bu hissi, kavgamı ancak beni huzura kavuşturan erkeğe teslim olmanın çılgınlığıyla telafi ediyordum. Server daha önceki hayatımın detaylarını hiç sormamıştı. Bilhassa sormaktan kaçındığı da belliydi. Sanki incinmemden, unutmak istediğim bir şeyi veya şeyleri hatırlatmaktan korkuyor gibiydi. Bu kadar sene bir tek soru yöneltmemişti geçmişime dair. Kendimce gönlüm olup anlattıklarımın dışında. Ona olan aşkım, onu mutlu etme arzusu ve şehveti sadece yakışıklı ve sevgi dolu bir erkek olmasından ötürü değildi. Server'in bende yarattığı aşk, geçmişimle ilgili detaylarla, samimiyetle ilgilenmeyerek verdiği huzur, beni hem kendi halime bırakıp hem koruma altında olduğum hissini veren sakin, kendinden emin tavrın neticesiydi. İlk seviştiğimiz geceden beri onu izlemekteydim. Çünkü her ikimizin de unutamadığı o meşhur geceden sonra Server'in ortaya koyabileceği klasik Türk erkeği tavırlarını kollayarak yaşadım. Hani vardır ya, sevişirken makbul, sonra karın olunca bütün geçmişi günah. 5 senelik evlilik, 3 çocuk. Ama biz hep sevgili kalmıştık. Hiç bir başka ilişkiye arzu duymamıştık. Ama bu arada her ikimiz de kendine aitliğini korumuştu. Özellikle ben. Ve bu seneler zarfında da onun oyun oynamadığından, anlattığım ve anlatmadığım kadarıyla benim geçmişime gerçekten saygı duyduğundan emin olmuştum. Ve geçmişi anlatmak zorunda bırakılmayacak olduğumu hissetmek bende öylesine huzur yaratıyordu ki, bu erkeğime ve hayatıma getirdiği huzura şükran hissiyle birleşip beni iflah olmaz bir aşık yapıyordu. Zaten aşka bahane arayan bir kadın oldum her zaman. Hep seven, sevince sevişen, sevdiklerini yitirince sevişmeleri uzakta kalan, sonra yine sevip yine sevilen bir kadın. Diğer yandan hep Tanrı'nın verdiklerine razı oldum. Onun aldıklarına isyan etmedim. Bitmek üzere olan hayatlara, ölüme varmadan önce biraz can vermeye çalıştım. Şimdi o mutfak sahnesindeki çifti düşünüyorum. Hayallerimde sarmaş dolaş uykuya dalan. Kızı Hüma'nın satırlarından başını kaldırdığında hayretle bir şeyin farkına vardı. Kendi de dahil 3 kardeş, eşleri, çocukları, onların eşleriyle beraber annelerinin cinselliğini sanki bir başkasının kurgu romanını kendi özel anlarında okuyor gibi sakin, olağan bir tavırla okuyor ve dinliyorlardı. İlk baştaki şaşkınlıklarının yerini 95 yaşına kadar iç dünyasını, sırlarını bilmedikleri annelerinin bir başka yönünü, kendilerine tamamen yabancı hayatını, mahrem hislerini öğreniyor olmanın garip, tarifsiz duygusu almıştı. Huzur kaçıran ama tamamlanmayı bekleyen bir büyük bilmece gibiydi yaşadıkları. Kızı ailesinin sessiz bekleyişi üzerine sayfayı çevirip devam etti. Hayatımdaki erkeklerin ölümlerini düşünüyorum da, ölüm sadece bedensel değil. Sevginin ruhu kaybolursa beden de kendiliğinden anlamsız kalıyor. Aynı yatakta yatıp sadece bedeni doyurmak için buluşan ruhlar gibi. Veya enerjisi boşaldıktan sonra bir diğeriyle ne yapacağını bilemeyen bedenler gibi. Hepsini yaşadım ben. Hem de torunlarımın yaşadığı modern devirden çok ama çok önce. Onun için her şeyi anlatmak istiyorum. Mühim olan böyle bir hayatın yaşanmış olması ve anlatılması. Toprak sadece ve sadece kemikleri bırakıyor geriye. Anılar nefesle beraber uçup gidiyor. Onun için yazarak anlatmam gerek sevgili çocuklarım. Bedenimi toprağa bırakırken sanmayın ki durgun sularda yelken açıp geldim buraya kadar. Keşke yüreğimi de bozulmadan saklayabilseniz de yazdıklarımı okurken onun çırpıntılarını da dinleyebilseniz. Önce ikinci evliliğimi anarak başladım hayatımı anlatmaya. Sanırım bu bilinçaltında sizleri anlatacaklarımı hazırlamak için bildiğiniz, sevdiğiniz babanızı anarak başlama ihtiyacından. Ancak babanız bana hayatımın ne kadar özel ve mutlu zamanlarını yaşatmış olursa olsun, bu hayatımın tamamı değildi. Hem uzun hem de çalkantılı yaşamımın cilvesi olsa gerek. Ondan öncesi, ondan sonrası da oldu ve tabii bir de onunlarken tamamen kendime ait nişleri. Umarım hepsini aynı sabır ve anlayışla okursunuz. Toprağın elle tutulur yakınlığı ve sonsuzluğun erişilemez uzaklığı arasında parçalanma zamanlarına yakınlaşmakta olduğum duygusuyla bu defteri yazmaya başladım. Hatıralar her zaman çok hassas bir çizginin üzerinde yolculuk eder. Erken yazılırlarsa ham kalabilir, geç kalınırsa bazı gri noktalar belirebilir. Anlatacaklarınızı seçerken sadece hali hazırda yaşadıklarınızdan tercihler yapmak zorunda kalırsınız. Henüz yaşamamış olduklarınızı ise değerlendirmeye almanız mümkün değildir. Halbuki belki birkaç sene daha bekleseniz çok daha heyecan verici, çok daha manalı bir hayat hikayesi sunabilirsiniz. Belki de hiçbir farklılık getirmez yeni yaşlarınız, öylesine yeknesak kendinden bir haber geçip gidebilir. Ya da o yaşlara ulaşamayabilirsiniz belki. O zaman henüz çok erken dediğiniz yaşlar birdenbire tüm hayatınız, anlatabileceğiniz tüm hikaye oluverir. Ve siz çok geç kalmışsınızdır. Ben çok şanslıyım ki hem doya doya yaşadım hem unutmadım, unutamadım. Ama 95'imi dolduracağım zamanlara gelip dayanınca şansımı daha fazla zorlamak istemedim. Kaldı ki bundan sonra ne yaşasam anlatacaklarıma fazladan hiçbir renk eklemesi mümkün olamaz. Şimdi yazarken yana kalan çapkın aşıklar gibi boğaz içine dokunup kayan ışıkların ara gölgelerinde tekrar Suadiye'deki bahçe sahneye çıkıyor. Manolya kokulu gece. O meşhur gece. Yazlıkta verilen muhteşem davet. İlk öpüş ve sürükleniş. Gençliğimi, aslında çocukluğumu teslim ettiğim erkeği düşünüyorum. Onunla olan aşkımın beni nasıl hızlı büyüttüğünü, olgunlaştırdığını, bir başkasıyla öğrenemeyeceğim, tabuların sakladığı ne muhteşem duyguları tattırdığını hafızamda hep canlı tuttum bunca sene. Manolya kokusuyla sarhoş gecenin gizli buluşması. O buluşma aşk demekti benim için. Pembe organza elbisemin içinde, başımda bahar dalları, erguvan ağacının gölgesinde, Nesim kollarına aldığında hayat benim için yeniden şekil bulmuştu. Hayat bu olmalı, aşk, sevmek bu olmalı diye düşünmüştüm. Kalp çarpıntısı, bahar dalları, erguvanlar demekti. Manolyaların, hanım ellerin, salkım söğütlerin iç bayıltan kokusunun dudaklarda iz bırakması, ısınan bedenlerin, titreyen dalların rüzgarıyla serinlemesiydi aşk. 16 yaşımda yol alırken aşk anlayışım buydu işte. Yetip artacak kadar zengindi hissi. Ne kadar korunmasız, savunmasız olduğunu nereden bilebilirdim ki aşkın? O akşam misafirlerimizi nasıl karşıladığımızı, sofrada neler konuşulduğunu hiç hatırlamıyorum. Sadece çırpınan yüreğim, yanaklarıma basan ateş, boğazımda düğümlenme. Şu an bile en net hatırladığım detaylar. Oldukça kalabalıktık. Yemek masası kendi ailemizin 9 ferdini, 3 misafirimizi ve Matmazel Celeste Signor Ferretti'yi oturtacak şekilde büyütülmüştü. Annemin sofra süslemekteki becerisi her zamanki gibi yemek salonunu masal sahnesine döndürmüştü. Bunları hatırlıyorum. Bu masalsı hal benim içinde bulunduğum ruh haline çok iyi uyuyor. Hatta kendimi daha iyi hissetmeme yardımcı oluyordu. Çocukluğumdan bu yana özellikle akşamların romantik loşluğunda hep ümitsiz aşkları düşünür, hüzünlenirdim. Bu hüzünler önceleri masal kahramanları olan sevgililer içindi. Sonra Celeste'in tamamıyla değilse bile benimle paylaştığı kalbinin kırılmasına neden olan aşk hikayesi beni hüzünlendirse de ilham perip olmuştu. Hele davet akşamları yemekten sonra mum ışığında Signor Ferretti ile yan yana oturup piyano çalmalarını izlerken gözlerim dolar, onları hayalimde konuştururdum. Bu konuşmalar acı yüklü olurdu. Piyanonun tuşlarında kah birbirine değen, kah bir diğer uca kaçan parmaklarını seyrederken onların her nedense platonik kalan aşklarını birbirlerine duydukları özleme rağmen acıyı tercih edişlerinin sembolik anlatımını izlerdim. Özellikle Çaykovski'nin Barka rolünü çalarlarken çoğu kez kendimi tutamaz, yavaş adımlarla müzik salonundan çıkıp odama kaçardım. Aynanın karşısında kendimi Celeste'in yerine koyar ve hayali sevgilimle konuşup bir arada olamayan biz aşıkların çaresizliğini ağlardım. Ne var ki son 2 senedir Celeste'in yerine kendimi yerleştirmiş, bu hüzün oyununda yardımcı oyuncu olarak da Nesim'in hayaline rol vermiştim. Her nedense hiç mutluluk kurgulamıyordum oynarken, hep ayrılık, hep hüzün oluyordu. Konuşturduğum sevgililerin umutsuz, çaresiz aşkları bende mazoşistçe bir keyif yaratıyor, duyduğum hüzün bana huzur veriyordu. Sanki hüzündü beni tahrik eden, duygularımı harekete geçiren. Çok düşünmüşümdür, çocukluğumdan gelen bu ruh halimi hayatımı yönlendirdi, yoksa onca zorlu seçim, macera, dibe vuruşlar, boşluğa uçuşların hepsi tesadüf eseri mi girdi hayatıma diye. Sayfa 53. Akşam yemeğinde küçük eniştem ile dayım arasındaydı masadaki yerim. Nesim tam karşımda oturan Matmazel Celeste'in yanındaydı. Onunla direkt göz göze gelmek zorunda kalmamış olmak beni rahatlatmıştı. Annemin de masadaki yerleşimi planlarken ne derece titiz olduğunu, en ince detayları düşündüğünü biliyordum. Küçük kızını komşunun hayatı meçhul oğluyla yan yana veya karşı karşıya oturtma fikrinin ona da cazip gelmediğini tahmin ediyordum. Ne var ki bu yerleşim planı olacakları engelleyemedi. Yüreğim aşık olduğum erkeğin beni fark etmesi için öylesine arzulu çarpıyordu ki daha sofrada ilk kadehler kalktığında bakışlarım onunkilerle birleşti. Prusya mavisi gözleri akşam ışıklarıyla daha da koyulmuş, uzun kirpiklerin arasında adeta gece laciverdi korlar yaratmıştı. Beyaz keten elbisesinin içinde kendinden emin, dudaklarında hafif bir tebessümle bana baktığı an kendimi artık hiç çocuk gibi hissetmediğimi fark ettim. Bu kadar sene aynı gülümsemeyle bakan dudaklardan şimdi çok farklı anlamlar çıkarıyordum. O ise benim bakışlarımdaki değişimi ilk kez fark ediyordu. Gördüğüne inanamamış gibi başını diğer kadeh kaldıranlara çevireceği yerde bana bakmaya devam etti. Ve gözlerindeki korlar biraz daha parıldadı. ''Bir şeyler mi söylemek istiyorsun?'' der gibiydi ifadesi. Babamın özel akşamlar için müsaade ettiği sulu şarabım boğazımda kalmıştı. Yutkunamıyordum. Saçlarımı süsleyen tacımdaki bahar çiçekleri bile kızarmıştı sanki. Bütün vücudumu ateş basmıştı. Başımı önüme eğip yemeğimle ilgilenmeye çalıştım. Kendimi bu kadar açığa çıkaracak şekilde zaaf gösterdiğimden dolayı hiddetleniyordum. Bakışmamızı kimlerin yakaladığını anlamak için herkesi izleme ihtiyacı içindeydim. Bu arada duygularımı ele verecek ve duyulan şüpheleri onaylayacak yüz ifademin anlaşılmasından korkuyordum. Bir ara peçeteme ağzımı silmek bahanesiyle gözlerimi kaldırdım. Celeste bir şeyler anlatmakta olan Nesim'in bakışları üzerimdeydi. Konuşmasını kesmeden bir taraftan da dudaklarında o meşhur gülümsemesi bana ayrı bir şeyler söyler gibiydi. Yaşanıp kırılmış, yaşanamamış aşklardan haberdar mürebbiyemin durumu sezmesi fazla zaman almamıştı. Nesim'le sohbetini kibarca devam ettirirken bana da zarif, uyarıcı bir bakışla yerimi hatırlatmaktan geri durmadı. Göz ucuyla anneme babama baktım. Onlar ve diğer büyüklerim hepsi yanlarındaki misafirleriyle meşguldü. Kaldı ki bana verdikleri terbiye bu kadar pervasızlık yapabileceğimi akıllarının ucuna bile getirmeye engeldi. Üstelik büyüklerin sohbeti Balkanlardaki karışıklık ve en son Mayıs'ta başlayan Arnavut isyanı etrafında şekillenmişti bile. İlkbahardan bu yana zaten başka bir konu konuşulmuyordu. Gittikçe daralan imparatorluğu, bizleri, hepimizi son derece yakından ilgilendiren hayati bir konuydu. Ailem nesillerdir Avrupa ile olan iş, tahsil ilişkileri dolayısıyla Batı'nın Osmanlı'ya yaklaşımı hakkında oldukça derin bilgi sahibiydi. Eğitim ve yetişme kültürlerine rağmen Batı ülkelerinin Osmanlı'ya bakış zaviyesini ve baskısını katiyen tasvip etmezler, bundan büyük rahatsızlık duyarlardı. Berlin Anlaşması güya o topraklar üzerindeki paylaşım mücadelesine son verecekti. Mümkün mü? Sen Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Sırbistan'ı ayır, ondan sonra Makedonya, Trakya, Teselya, Arnavutluk'ta huzur bekle. Yunanistan'ın Makedonya'dan toprak isteyeceği, Sırbistan'ın gençleme hayalleri bilinmiyor muydu? Hele Rusya'nın Balkan Slavlarını kışkırtmaktaki ustalığı ve telaşını düşünürsek, diyordu babam. Daha evvel aile sohbetlerinde defalarca dinlediğim Rusya'nın Balkanlardaki gücünü kırmak için Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i topraklarına katmasının nasıl dönüm noktası olduğu, Balkanlardaki gücünün azalacağından korkan Rusya'nın da kendine taraf yaratmak üzere Balkan ülkelerini birleştirme çabaları hararetle tartışılıyordu. 1878'deki Berlin Anlaşması'nı takiben yaşanan bu hızlı gelişmenin neticesinde önce Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Bulgaristan ve Karadağ, Sırbistan arasında dayanışma anlaşmaları yapılmıştı. Böylece Balkan devletleri arasında Osmanlılara karşı bir birlik oluşmuştu. Bulgaristan ile Sırbistan'ın imzaladıkları anlaşmanın gizli ekinde iki ülke koşullar uygun olursa Osmanlılara saldırmayı ve Makedonya'yı aralarında uygun biçimde paylaşmayı kararlaştırmışlardı. 1912 ilkbaharında bu gelişmeler olurken Osmanlılar zaten Trablusgarp'a saldıran İtalyanlarla savaşmaktaydı. Ülke içindeki siyasi çekişmeler subaylar arasındaki siyasal görüş ayrılıklarına da yansımıştı. Mayıs 1912'de Arnavutlar bağımsızlık isteğiyle ayaklandığında Osmanlı'nın bu ayaklanmayı bastıracak gücü çok zayıflamıştı. Zaten 27 Eylül 1911'de İtalyanlar Bingazi ve Trablusgarp üzerinde hak iddia etmelerinin ardından 3 Ekim'de Trablusgarp limanını bombalamış ve kısa zamanda şehrin tamamını ele geçirmişlerdi. O tarihte Trablus'ta sadece bir Türk tümeni vardı çünkü bir kısım Türk birlikleri Yemen isyanını bastırmak üzere oradan ayrılmışlardı. Trablus'taki bir avuç fedakar askerimiz 23 Ekim'de karşı savunmaya geçmiş ama İtalyanlar 4 gün içinde kanlı bir katliam gerçekleştirmişlerdi. İtalyanlara karşı en muvaffak direnişi 9 Ocak 1912'de Tobruk Savaşı'ndan galip çıkan binbaşı Mustafa Kemal gerçekleştirmişti. Babam Mustafa Kemal'i ülkenin yükselen yıldızı olarak görüyordu. Trablusgarp katliamı üzerine bir yazı yazan Reuters Ajansı muhabiri M.E. Ahmet Bartlett'in Lestrasyon'daki 11 Kasım 1911 tarihli makalesinin evimizde uzun süre konuşulduğunu hatırlıyorum. Nitekim babam o akşam da gidip kütüphanesine sakladığı yazıyı getirdi ve kendince en önemli bulduğu bir kısmını tercüme ederek okumaya başladı. Türk askeri şu sırada Avrupa'nın en fena teçhiz edilmiş, en fena beslenen ve en az para alan askeri. Ama bir savaş sırasında Türk askerine daima güvenilebilir. Kahramandır, dayanıklıdır, her türlü mahrumiyete göğüs germesini bilir. Düşmanın sayıca üstün olması onun maneviyatını asla bozmaz, kahramanlığını eksiltmez. Öte yandan bu savaşta Türklerle beraber savaşan Libyalı Araplar da iyi savaşçı. Onlar için savaş bir çocuğun elindeki yeni bir oyuncağa benziyor, adeta keyifle harp ediyorlar. İnsan Türk askeriyle beraber olduğunda daima sadık ve değerli savaşçılarla beraber olduğunu hissediyor. Ama Arap'la beraber olunca iş başka. O zaman her an bir sürprizle karşılaşmak mümkün. Öte yandan Türk ve Arap işbirliği de tehlike yaratıyor. Çünkü Türkler onlar için teşkilat ve zeka demek. Arapların da cüretkar savaşı buna eklenince ortaya korkulacak bir kuvvet çıkıyor. Araplar eğer tek başlarına kalsalar asla bir savaşta sebat gösteremezler. Eğer Türkler olmasaydı yerli Trabluslular herhalde pek az bir mukavemet gösterirlerdi. İtalyanlar bunu bildikleri için bütün gayretlerini Nizami Türk ordusunu yenmek üzere toplamışlardır. Bir defa buna muvaffak olunursa başsız kalan Arapların İtalyanlara derhal boyun eğeceği tahmin ve rivayet ediliyor. Bartlett'in makalesi Pierre Loti'nin Fransız basınında Osmanlı lehine olan yazıları, İttihat Terakki'nin düştüğü zaaf ve iç çekişmeleri 1 Haziran 1912'de neşredilen Halasker Zabitan grubunun yayınladığı beyanname İttihat ve Terakki otoritesinin çöküşü. Sofrada süre giden koyu sohbeti çok uzaklardan belli belirsiz uğultu halinde duymaya başlamıştım. Artık iç dünyamın sesleri hakim olmaya başlamıştı. Aslında yaşıtım herhangi bir genç kızdan. Hatta erkekten çok daha bilgiliydim. Dünyada olup bitenleri biliyordum. Çünkü ailem öyleydi. Ve sohbetleri arasında ister istemez dağarcığım onların bilgileriyle doluyordu. Ancak şimdi bunlar beni hiç ilgilendirmiyordu. Yüreğimin atışı kulaklarıma basınç yapıyor, gözlerim yanıyor, bedenim huzursuzluk içinde iskemlemden sanki taşacak hissini veriyordu. Büyüklerin konuşacak lafı annemin de ikramı sanki hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Bir an evvel kalkma müsaade isteyip odamın gizliliğine saklanma ihtiyacındaydım. Nihayet meşhur parfe ikramından sonra masada sunulacak bir şey kalmamıştı. Babam peçetesini katlayıp masaya koyarken bir sonraki programı duyurdu. Kahve, konyak için müzik salonuna geçelim mi? İkrama ve sofranın şıklığını övgülerle yerinden kalkan misafirlerimiz ve ev halkı küçük gruplar halinde sohbet ederek bir yandaki salona ilerlediler. Ben geride kalıp diğer taraftan odama sıyrılmak niyetindeydim. Nesim'in yemek salonundan çıkmayı bilhassa geciktirdiğini fark ettim. Yanından geçenlere yol veriyor, gözleri benim üzerimde kapının yanında bekliyordu. Masada ona nasıl bakmışsam bu geceye kadar komşunun küçük kızı olarak gördüğü beni birden fark etmişti. Utancımdan yanaklarıma ateş basmış, hareketlerim beceriksizleşmişti. Onun yanından geçip kapıdan süzülmek veya inatla olduğum yerde kalıp onu çaresiz bırakmak arasında tereddüt içindeydim. Çoktan diğer salona ilerlemiş olan Celeste imdadıma yetişmişti. Geri dönmüş kapının yanından bana sesleniyordu. Haydi küçüğüm. O nazik uyarı bakışlarından birini de Nesim'e atıp bana elini uzattı. Haydi gel canım. Rahatlamıştım. Küçük bir öksürükle genzimi temizleyip gülümsedim. Başımı dikleştirip onun elini tutmak üzere ilerledim. Nesim gözlerinde korlar, dudaklarında bir başka sefere ifadesi, hala daha kapının yanında bekliyordu. Önünden geçerken teatral bir reveransla mırıldandı. Matmazel, dudaklarını sanki saçlarımda hissettim. Nefesi yanağımı yaladı. Başımdaki bahar çiçekleri yeniden kızarmış olmalıydı. Celeste'in elini denizde kurtarıcısına sarılmış kazazede gibi yakaladım ve küçük bale adımlarıyla onu takip ettim. Ve belki de hiç yapmamam gereken bir şey yaptım. Bir anlık başımı çevirip geriye kaçamak bir bakış attım. Nesim arkamızdan ağır ağır ilerlemekteydi. Sağ elinin işaret parmağını dudaklarına götürüp göz kırpma eşliğinde bana bir buse gönderdi. Daha fazla dayanabileceğimi sanmıyordum. Tökezledim. Celeste gayet atik bir tavırla avucu içindeki elimi daha sıkı kavrayıp düşmemi engelledi. İyi misin küçüğüm? Sonra farklı bir ses tonunda ekledi. Dikkatli olmalısın. Beni ne konuda uyardığını fark ediyordum. O da verdiği mesajı aldığımı biliyordu. Alnıma bir öpücük koyup devam etti. Hem de çok dikkatli. Demek bu kadar uyarılmayı gerektirecek derecede belli etmiştim her şeyi. Ama geri dönüşü yoktu. Olan olmuştu. Ve artık aşık olduğum erkek de benim farkımdaydı. Birden utancımın ve kendimle hesaplaşma duygumun yerini memnuniyet, cesaretime hayranlık duyguları aldı. İstediğim şeyi gerçekleştirmiş, rüyalarımı süsleyen erkeğin dikkatini çekmiştim. Hem de hiçbir şey söylemeden, konuşmadan. Çok mutluydum. Ayıbımı affetmiştim bile. Kendi lehime bitirdiğim bu iç hesaplaşmasından sonra odama kaçma fikrinden vazgeçmiş, müsaadem olduğunca, ki bu genellikle piyanoda birkaç parça seslendirilmesi kadar bir zaman olurdu, oturma kararı almıştım. "Signor Ferretti," dedi babam, "beylere konyak, hanımlara sherry servisi yaparken, umarım bizi o muhteşem yeteneğinizden mahrum etmezsiniz bu akşamda." "Evet," diye gülümsedi annem, personelin getirdiği tepsiden kahve servisini yaparken, "dünyanın bütün sıkıntılarını unutturun bize lütfen." Porseleni dantel gibi işlenmiş duleva fincanlar mı? Yoksa annemin bal mumundan dökülmüş gibi duru, ince elleri mi daha zarif diye düşündüm onu izlerken. Aldığı Avrupa terbiyesini ve Türk olmanın inceliklerini o kadar güzel birleştirip taşırdı ki kendi hayatı da Avrupa'da geçmiş paşazade babamın niye onu eş seçtiğini çok iyi anlayabiliyordu. Ferretti hay hay bakışıyla başını eğip "şeref olur Monsieur," dedi ve herkesi selamlayarak piyanoya doğru ilerledi. Ne kadar narin görünüyordu. Gözlerindeki melankoliyi taşıyamayacak kadar kırılgandı sanki. Celeste göz ucuyla beni ve Nesim'i kontrol etmeyi bırakmış, bakışlarını ve duygularını Ferretti üzerinde yoğunlaştırmıştı. Gözlerindeki ifade adeta herkesin hayran olduğu yetenekli çocuğunu iftarla izleyen bir anne şefkatindeydi. Bu bakışı çok iyi bilirdim. Annem de ben piyano çalarken öyle bakardı. Ferretti piyano taburesine yerleşti, elleri ceketin iki yakasında dimdik oturdu. Gırtlağını yumuşak bir öksürüşle temizledi. Sonra parmaklarını açıp iki elini dizlerinin üzerine bıraktı. Yukarılardan bir yerden işaret beklermiş gibi gözlerini yüksek tavanda gezdirdikten sonra ince, uzun, muhteşem parmaklarını tuşlara yerleştirirken başını döndürüp çalacağı parçayı duyurdu. Ama gözleri Celeste'in gözlerindeydi. Çaykovski'den Barkarol. Salonda bir alkış koptu. Herkes kadehleri fincanlarıyla bir köşeye yerleşmiş bekliyordu. ''Bana eşlik etme lütfunda bulunur musunuz Matmazel Celeste? Bu mükemmel eseri daha mükemmel yapıyor eşliğiniz.'' Mürebbiyemin yüz ifadesi benim Nesim'e bakarken yakalandığım andakinden daha rahat değildi. Ama sevdiği adamla yan yana olabildiği tek fırsatı kaçırmak istemediği belliydi. Mahcup bir ifadeyle mırıldandı. ''Teşekkür ederim, çok naziksiniz.'' İlerleyip Ferretti'nin pufta kendisine açtığı yere yerleşti. Az önce sofrada yaşadıklarımı çoktan unutmuştum. Şimdi yetişkinlerin ıstıraplı aşklarını izlemek üzere gözlerimi onların bedenlerine dikmiştim. Omuzları, kolları birbirine değiyordu. Kısa bir an için birbirine kenetlenmiş bakışları Ferretti'nin verdiği küçük bir baş işaretiyle tuşlara yöneldi. İşte benim o çok sevdiğim sahne bir kez daha yaşanıyordu. Ruhlarında kopan fırtınayı, yalnızlığı, yakın olduğu kadar uzakta kalan sevgiyi, memleketlerinde bıraktıkları ve özledikleri her ne ve kim varsa, tüm duyguları parmaklarının ucundan tuşlara haykırıyor, çığlıklarını zaman zaman birbirine değen ellerinin temasında söndürüyorlardı. Celeste'in yarı kapalı göz kapakları başını sağa doğru yatırdığı zaman sanki sevdiği adamın omuzlarında uykuya gitmiş görüntüsü veriyordu. Bunlar saniyelik görüntülerdi. Ama benim hayal gücüm sahneleri yakalıyor ve uzun müddet bırakmıyordu. Halbuki annem ile babamı izlerken hiç bu kadar çalışmıyordu hayal gücüm. Onların bir diğerine olan ilgisi, sevgisi hiç melodramatik değildi. Tam aksine onları seyrederken gözlerindeki ifadede, birbirlerine gülümsemelerinde, babamın fırsat buldukça annemin yanağına, saçına, eline sevgi temasında, annemin kravatını ceketin düzeltmek bahanesiyle şefkatle onun bedenine dokunmasında, fırtınasız, rüzgarsız, sakin bir limanda korunmaya alınmış, kesinlikle bir diğeri için yaratıldığından emin sevgileri görmemek mümkün değildi. Kesin mutluluk için gereken her şey onların beraberliğinde vardı. Ama Celeste'in dramatik öyküsü daha cazip, daha kışkırtıcı geliyordu bana. Piyano hocamın ve mürebbiyemin bunca paylaştıkları şey varken neden bu ıstırabı yaşadıklarını tekrar tekrar düşünmekten kendimi alamıyordum. Parça bittiğinde salonda herkes ayağa kalkmış bravo nidalarıyla onları alkışlıyordu. Ferretti nazikçe hafif bir dokunuşla Celeste'in elini avucuna aldı ve dudaklarına doğru götürdü. Heyecan içinde dudaklarının onun eline değmesini bekledim. Ama o kibarlık gereği reveransını tamamladı ve Celeste'i az önce oturduğu kanepeye kadar getirip bıraktı. Kendimi sevgili mürebbiyemin yerine koymadan edemedim. Birden salondaki herkesin yok olmasını, onların yalnız kalmasını arzuladım. Celeste belki de bırakmayacaktı o zaman sevdiği erkeğin elini, izin vermeyecekti kendisinden ayrılmasına. Ferretti diz çökecek, başını onun eteklerine gömecekti. Celeste zarif parmaklarını onun saçları arasında gezindirecek, yanaklarını okşayacaktı. Sonra başını eğip onun başına yaslayacaktı. Ferretti ıstırabına ortak bulmanın getirdiği mutlulukla kaldıracaktı yüzünü eteklerinden, onun gözlerinin içine bakacaktı ve dudakları buluşacaktı. Sarmaş dolaş olacaklardı kanepede, yıllardır çektikleri yalnızlığı, kalp kırıklıklarını unutacaklardı bedenlerinin sıcaklığında. Hayalimde yazdığım oyundan o kadar etkilenmiştim ki, zaten bütün gün ve akşam kendi aşkım adına taşıdığım yorgunluktan sonra düşündüğüm dramatik sahne gözlerimden yaş getirmeye yetmişti. Tanrım, yaz bitiyordu. Tam her şey yeni başlamışken. Kendimi daha fazla tutamayacaktım. Ferretti Rahmaninov'un C minör 2 numaralı piyano konçertosunu seslendirmeye başlamıştı ve kimsenin beni fark edecek hali yoktu. Yavaşça iskemlemden kalkıp yemek salonuna, oradan antreye geçtim ve üst kata bağlanan merdivenlerin arka tarafından bahçeye çıktım. Bahçenin en dibinde manolya ağacının altındaki salıncak evin en sevdiğim köşesiydi. Pencerelerden yayılan ışıkla Rahmaninov'un nameleri, bahar çiçekleri, akasya, hanımeli, manolyaların üzerinde dans ediyor, çiçeklerin birbirine karışan kokuları insanın başını döndürüyordu. Her şey o kadar romantik ve o kadar sahiplenilmezdi ki. Bütün bu güzellikler etrafımızdaydı ama hiçbir zaman tamamen bize ait olmayacaktı. Aynen aşklarımız, sevgilerimiz gibi. Sevgililerimiz gibi. Hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladım. Başımı arkaya yaslamış, ayağımın ucuyla hareketlendirdiğim salıncağın tatlı ritmiyle sallanıyordum. Hem ağlıyor, hem puslanan gözlerimle manolya ağacının yaprakları ve çiçekleri arasından gökyüzünü seçmeye çalışıyordum. Yeni şekillenmeye başlayan mehtap, yıldızlar, kah koyu yeşillerin, beyaz çiçeklerin arasında kayboluyor, kah salıncağın aldığı yeni açıya göre ortaya çıkıyorlardı. Hayat böyle bir şey olmalıydı. Hem orada olan ama göremediğimiz, hem gördüğümüz ama aslında bizden uzak, ulaşılmaz. Gözlerimi kapatmıştım. Hangimiz için daha çok ağlıyordum bilmiyorum. Celeste mi, kendime mi? Ağaçların arasında bahçenin dört bir yanına uzanan parke taşlı yoldan gelen ayak seslerini fark ettiğimde anlamak için gözlerimi açmadım. Korkusuzluğuma hayret etmiştim. Evin pencerelerinden gelen ve hava gazı lambalarından yayılan ışıkla gayet loş aydınlanmış, yer yer ağaç altlarında arkalarında ise zifiri karanlığa gömülmüş bahçenin bu ücra köşesinde yapayalnızdım. Ve öylesine hüzünlüydüm ki, bedenim de ruhum gibi hayal ettiği aşkların ümitsizliğiyle ezilmiş, yorgun, salınıyor ve ağlıyordu. Ayak seslerinin yanı başımda durması üzerine hıçkırıklarıma hakim olup sustum. Kim olduğunu bilmiyordum ama kim olmasını istediğimi biliyordum. Ayakkabımın burnuyla çimenli toprağa dokunup salıncağı yine o tatlı hafif ritmine bıraktım. Karanın içinden gelen misafirin ne ailemden ne yardımcılarımızdan biri olmadığı muhakkaktı. Celeste hiç değildi. O olsaydı çoktan yanıma oturup neler oluyor küçüğüm anlat bana diye sarılmıştı. Öylesine ne yapacağımı bilemez durumdaydım ki salıncağım durduğu zaman tekrar kendimi itmek için bile hareket edemedim. Sadece yoğun ağlayışımın ardından yüreğimde kalan kısa kesik iç çekişlere engel olamıyor ve gözlerim kapalı neler yaşayacağımı bekliyordum. Birden saçlarımdaki el temasını hissettim. Son bir uzun iç çekişle nefesim kesildi. Bahar dallarından tacımın arasına dalan parmakların hafifçe çekilen saç tellerimin köklerinde yarattığı ürpertici duyguya kendimi teslim ettim. Parmak uçları alnımda, yanaklarımda gezinmeye başladığında bu kez de gördüğüm rüyadan uyanmamak için gözlerimi sıkı sıkıya yummaya devam ettim. Tanrım, ne zamandır hayallerimi süsleyen, arzuladığım şey gerçekten oluyor muydu? Onun teninden burun kanatlarıma gelen tıraş losyonunu tanıyordum. Başımın arkasından eğilmiş olmalıydı. Dudakları ıslak göz kapaklarımda dolaşıyordu. Yüreğimde sıkışmış bir şeyler patlayıp dağılmaya başlamıştı sanki. Ufak bir iniltiyle ellerimi ne yapacağımı bilemez halde kucağımda birbirine kavuşturdum. Onun elleri ise şimdi boynumu, gerdanımı okşuyordu. Ben hem onun bedenim üzerinde kurmaya başladığı hakimiyetle ses çıkarmamaya çalışıyor, hem ürküyor, hem de her an yakalanabilecek olmanın verdiği korkuya rağmen gösterdiğim cesaret hayret ederek kontrol edemediğim, etmek de istemediğim bir girdaptaymışım gibi hissediyordum. Tenimdeki temaslardan aldığım haz öylesine uzun zamandır ne olduğu tam bilinmeden özlenmiş ve istenmiş duygulardı ki, o kuyudan çıkmak değil, daha da derinlere dalmak, karanlığında yok olmak istiyordum. Mücadelem sadece kafamdaki düşüncelerdeydi. Vücudum üzerindeki dokunuşları istemediğime veya yaşadıklarımdan ürktüğüme dair en ufak fiziksel bir işaret veremiyordum. Ve bir anda avuçları göğüslerimi, dudakları dudaklarımı örttü. Aniden ayaklarım yeri, bedenim salıncağı hissetmez oldu. Damağımın içine doğru tatlı, uyuşturucu bir lezzet akmış, yükseklere, çok yükseklere kanat açmıştım. Hiç bitmesini istediğim bir lezzetti bu. Ve beni bilmediğim, tanımadığım bir yerlere uçurmak üzereydi. İşte o an kaçınılmaz bir telaşla ellerimle kollarını yakalayıp onu durdurmaya ve başımı yana çevirmeye çalıştım. Bu hareketim olanlardan korktuğumdan değil, tam aksine bana verdiği heyecana dayanamayacak kadar güçsüz olduğumdandı. O da bunun farkındaydı muhakkak. Kollarını omuzlarımın etrafından sararak bastırdı. Adeta kendi kapanımda hapsolmuştum. O müddet zarfında öpüşe karşılık vermeyen, sadece öpülen dudaklarımı diliyle ayırıp dilimi bulduğu an, tüm vücudumu saran titremeyle tamamen içgüdüsel olarak kollarımı onun baskısından kurtarıp arkaya doğru götürdüm ve onu boynundan tutup kendime doğru çektim. Hayret etmiş olmalıydı. Bir an için geriye çekilip beni izledi. Gözlerimi ilk defa açıp bahçenin gölgeleri arasından onun yüzüne baktım. Bakışım kararlı, ısrarlı ve cesurdu. Karanlığa rağmen gözlerindeki lacivert korları görebiliyordum. ''Oh, küçük sevgilim benim.'' diye mırıldandı. ''Sevgili? Sevgili mi? Tanrım, bana sevgilim.'' diye hitap etmişti. Başım dumanlanmıştı. Elimi bırakmadan salıncakta yanıma oturdu. O kısa andan istifade, çoktan yitirmiş olduğum aklımı yeniden başıma değiştirmeye çalıştım. Bahçede bizden başka kimseler yoktu. Evden Chopin'in piyano ve orkestra için bestelediği 2 numaralı Opus 21 Feminor Konçertosu yayılıyordu. Signor Ferretti bu parçayı da hep matmazelimle beraber çalmayı tercih ederdi. Şu an çok emindim ki yine omuzları kolları birbirine yapışık, ellerini kaçamak buluşturmalarla tuşlarda gezinmekteydiler. Bir an için bu bahçede karanlıkta baş başa kalmış olduklarını düşündüm. Onları o kadar uzun zamandır hayallerimde birleştirip duruyordum ki kendimi Celeste'in yerine koydum ve boşa geçen zamana isyanla Nesim'in kollarının arasına sokuldum. Parmak uçlarıyla çenemi tutup başımı kendisine doğru çekti. Artık ne yapacağımı biliyordum. Gözlerimi kapadım ve onun yeni hamlelerini hissetmek üzere dudaklarımı araladım. Beni bedenine doğru çekmesine ses çıkarmadan kollarımı boynuna doladım. Nefesi, teması, içime hiçbir şeyden duymadığım kadar sıcaklık ve emniyet hissi veriyordu. Onun kollarında böyle öpüşüp yıllarla kalabilirdim. Hayatımdaki erkek oydu ve ne pahasına olursa olsun onu kaybetmeyecektim.